Ayrım 10.
Atatürk'ün bana anlattıkları Falih Rıfkı Atay. Batı olduğu ve harbe devamdan sureti mutlaka da aciz bulunduğumuz bir emri aşikar ve İskenderun şehri için güç hal ile akdini muvaffak olduğumuz mütarekenin fesh edileceği derkar olmakla müracaat vukuunda şehrin tahliye ve teslim olunması zımnında icap edenlere tebligatı seriyan ifası lazımdır. İskenderun limanından ve Halep şosasından istifade edebilecekleri teklif edilmiş iken böyle dehşetli bir cevaba maruz kalmaklarımızın İskenderun kumandanına düveli itilafiyenin ilk müracaatlarında tarafımızdan sert ve barit soğuk bir cevap almalarının dahi küllisi olduğu kaviyen melhuz olduğundan ibrazı fütür etmemek şartıyla bu acizimizin nazara dikkatte bulundurulması ve akval ve efalimizin söz ve hareketlerimizin buna tatbik edilmesi selameti memleket için elzemdir. Sadrazamlık ve Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye Reisi Ahmet İzzet. Sadrazam İzzet Paşa Hazretlerine Adana 8-11-34 İskenderun şehrinin İngilizlere teslimi hakkındaki 8-11-34 tarihli emri samileri alındı. İskenderun limanından Halep şosasından istifade edebilecekleri hakkında İtilafiyonun vuku bulan ilk müracaatlarına tarafımızdan sert ve bariz bir cevap verilmiş olduğu hakkındaki sehab-ı devletlerinin sebebi tevellüdü anlaşılmamıştır. Muhtelif sebep ve bahanelerle İngilizlerin İskenderun işgal için vuku bulan ilk ve son müracaatlarını oradaki kumandan tarafından verdiğimiz talimata tevfikan ihta olunan cevap pek ziyade nazikane ve hükümet-i seniyenin bize tebliğ eylediği mütareke şartnamesi münderecantına ve zat devletlerin ev amirine tamamen mutabık olduğu grup çevresaika müsteniden iddia olunur. Bu bapta sert ve bariz cevap alındığı Britanya hükümetinin mürahhasları tarafından dahi söylenmiş olduğunu bir kayıt ve işaret yoktur. Binaenaleyh İngilizden dehşeti bulduğumuz en son cevaplarının eshabını başka yerde aramak lazımdır. Ve bir tedriç azar azar bütün memleketi istilaya kadar verecek olan böyle dehşeti cevapların tekrarını şüphe olmadığından azlettiğim esbabın derin düşüncelerle nazarı muhakemeye alınması lüzumunun arzını vazife addederim. Halep'te bulunan İngiliz kumandanı istifade etmelerini talep ettikleri İskenderun Halep şosasını taht-ı emniyette güvenlikte bulundurabilmek için kıtatımızın Kilis Payas hattının şimaline alınmasını İngiliz başkumandanlığının İstanbul'a teklif ettiğini ve vakit ziyanına, zaman kaybına mahal kalmamak üzere Halep İskenderun şosasının şimdiden keşfine müsaade olunmasının uzunluğunu bildirmiştir. 6. Ordu Kumandanlığı'nın 1934 tarihli raporu da bir tabi manzuru devletlere buyurulmuştur. Bu rapor muhteviyatına nazaran İngilizlerin Nusaybin, Cerablus, Halep simendiferlerini işgali işaret olan ve İngiliz ordusu başkumandanının Musul'un Der Akap terki ve aksi takdirde cebren gireceği hakkındaki teklifi ne surette tefsir olunacaktır. Görülüyor ki meselenin tarafımızda İngiliz mürahhaslarına karşı vuku bulduğu zannolunan bir UDT hamline mahal soğukluğa bağlanmasına yer yoktur. Mütalaayı mesrudeden maksadı, belirttiğim görüşlerdeki amacım acizanem şudur. Her ne sebebe binaen olursa olsun, İngilizlerle akdedilen mütarekenin imza tahtına giren şekli mazbutu devlet-i Osmaniye'nin siyanet ve selameti kafi mana ve mahiyette değildir. Mevattı-ı Meskure'nin mühim ve şamil medlulelerinin bir an evvel tespiti lazımdır. Yoksa İngilizlerin tekalifine bugüne kadar olduğu tarzda mukabelede devam edildiği takdirde bugün Payas Kilis hattına kadar olan arazi istim İngilizler tarafından yarın Toros'a kadar olan Kilikya mıntıkasının ve daha sonra Konya-İzmir hattının lüzum işgali tekalifinin birbirini ver edeceğini ve bir netice ordumuzun kendileri tarafından sevk ve idaresi ve hatta heyeti vükela Osmaniye'nin Britanya hükümeti tarafından lüzum-ı intihabı gibi tekalifin karşısında da kalmak müstebat değildir. Aç ve zaafımızın derecesini pek iyi bilirim. Bununla beraber devletin yapmayı mecbur olduğu fedakarlığın derecesini de tayin ve tahdit etmek lazım geleceği kanaatini muhafaza ederdim. Yoksa Almanya ile müttefikken sonuna kadar devam etmek halinde büsbütün mühezim olduğuna nazaran İngilizlerin istihsal ile buluşabilecekleri neticeyi onlara kendi muavinetimizle bahşetmek, tarih-i Osmanlık için ve bilhassa hükümeti hazırlamız için pek kara bir sahife vücuda getirir. Şayet hükümeti seniyyece İngilizlerle ciddiyet ve samimiyetine itimat olunabilecek bir ittifakı hafi, gizli anlaşma yapılmış ve yapılması ihtivali kâvi derecesinde bulunmuş ise bu hususun meçhulümüzün kalması bir tabii yanlış muhakemata sevk edebileceğinden mümkünse bu vakte imaen olsun temir edilmekle istirdam ederim. Akıbeti vatanla endişenak olmaktan mütevellit, vatanın geleceği için endişelenmekten doğan ve samimi olarak sepe edilememek lazım gelen iş bu mütalatının münakaşa mahiyetinde telakkisine temayül buyurulmamasını hasreten rica ederim. Bilhassa zat-i samilerine anlaşıldığını kani bulundum ve icap edenlere arz ve iblagını selamet-i memleket icabı kabul ettim, iştihadatıma tebaiyeten men-i nefşe kadir değilim Mustafa Kemal. Benim mütalatım ve bu mütalalarımı tefsik için size tevdi ettiğim vesikalar okunduktan sonra bütün Türk milletin bilhassa Türk münevverlerini vicdani ve fikri bir mülahazaya davet etmek isterim. Hatırat diye size naklettiğim bu hikayelerin zamanımıza kadar bir takım ricalin hatırat neşretmek sevdasının mümasi bir temayülden, benzer bir eğilimden doğmuş olduğunu zannetmezsiniz. Eğer ben bu hakikatleri size söylüyorsam ve milletimize ibla ediyorsam, elbette bundan hiçbir başka bir maksadım vardır. Bu maksat ne olabilir? Bunu ben burada izah edemem. Fakat benim tasavvurlarımı, düşüncelerimi samimi olarak nakleden bu yazıları okunduktan sonra şüphe etmem ki milletin kendi kendine vaziyet mütalaa ve muhakeme etmek için lüzumlu vesikalara malik bulunacaktır. Eğer bahsettiğim zihniyette olanların dünyadan ne kadar anlamadıklarını hadisat ispat etmemiş olaydı ve bu sözlerimin hakikatini müşkül anlaşılabilir diye bir zaman daha teenniye lüzum görürdüm. Fakat zannediyorum ki bu gibi fakat Türk milleti tarafından da artık hiç de lüzum ve ihtiyaç kalmamıştır. İstanbul'a dönüş. Atatürk artık İstanbul'a dönmüştür. Bir gün İzzet Paşa tarafından makine başına davet olundum. Nişar-ı Ney, kabinenin istifa ettiklerini bildirdikten sonra benim İstanbul'da bulunmaklığın münasip olacağını söyledi. Ben bu imada İstanbul'da buhranlı vaziyetler cereyan ettiğini anlayarak zaten kumanda ettiğim grup da lağvedilmiş olduğundan İstanbul'a hareket ettim. Hatıramda yanılmıyorsam İzzet Paşa ile ilk defa henüz terk etmemiş olduğu Fuat Paşa Türbesi karşısında Sadaret Konağı'nda görüştük. İzzet Paşa kabineden niçin çekildiklerini izah etti. Bu nihayet bir izzet-i nefis meselesiydi. Ben çekilmiş olmaları kararı vermedim. Kendisine sadaret tercih olunan Tevfik Paşa kabinesini teşekkür ettirmemek ve tekrar İzzet Paşa riyasetinde yeni bir kabine teşkil etmek lüzumuna kani olduğunu bildirdim. Vaziyet münakaşa olunarak teklifim kabul edildi. Hatta yeni bir kabine listesi de yapıldı. Esaslı bir noktaya atladım galiba. Ben İstanbul'a geldiğim zaman artık harp kabinesi, ricali mühimmesi, önemli kişileri, Enver, Talat ve Cemal Paşalar orada değildiler. Sadaret konağında verilen karardan sonra her birimiz bir türlü çalışmaya başladık. İlk hedef kabineyi iskat etmek olduğuna nazaran ben derhal meclisi mebusanlığa temas aradım. Öteden bir arkadaşım olan mebusarla konuştum. Noktayı nazarımı onlara izah ettim ve beni daha büyük nüfus kitleleriyle temasa getirmelerini kendilerinden rica ettim. Bu arkadaşların delaletiyle ilk defa olarak sivil kıyafette Fındıkta'daki Meclis-i Nebusan binasına gittim. O günlerde Tevfik Paşa kabinesine itimat mevzu bahisti. Ben adim itimat, güvensizlik verilmesi fikrindeydim. İşte Meclis-i Nebusan binasına girdiğim gün itimat meselesinin mecliste reye vaz olunacağı gündü. Kanaatimin mümkün olduğu kadar süratle tanıdığım veya orada bana tanıtılan nebuslara izaha çalışıyordum. Bir kısım nebuslarda şu tereddüt vardı. Eğer adim itimat reyi verecek olursak meclise dağıtacaklardır. Fakat Tevfik Paşa kabinesine itimat reyi verip biraz zaman kazanarak bu esnada belki faydalı işler görmek mümkün olur. Ben ise meclisin zaten beyanlığa dağıtılacağını kanidim ve dağıtılacak olan da yeni sadrazamdı. Bu kararı tatbik için bir tabi evvela meclisin itimadını alarak makamı sadaveti usulü dairesini işgal etmesi lazımdı. Bunu temin ettikten sonra bazı zevatın düşündüğünün aksine olarak hiçbir zaman ve fırsat vermeksizin meclisi dağıtacağını şüphe yoktu. O halde netice madem ki bu olacaktı kabineye adim itimat reyi vererek ve bunu tekerrür ettirerek tekrarlayarak zaman kazanmak daha muvafıktı. İşte belki bu kazanılacak zaman zarfında tekrar İzzet Paşa riyasetinde bir kabine vücuda getirmek esbab ve şeraitini hazırlayabilirdik. meclis salonlarında, koridorlarda, ayak üstü, ani yaratıklarla yapılan bu münakaşalar şöyle bir netice verdi. Mühim bir kısım nüfuslar salonlarla aile toplandılar ve beni de oraya davet ederek heyet-i umumiyeye izahat vermektiğini teklif ettiler. Vaziyeti içinde bulundukları şeraiti ve yapılması lazım gelen hareketi muktedir olduğum kadar kendilerine izah ettim. Behemihal kabineye adem itimat ve vermelerini tavsiye ettim. Teklifin muhafazalarla kabul olundu ve muvaffak olacaklara katı ümitlerini söyleyerek bulunduğumuz salondan çıkıp meclis reisinin içtima işaretine şitap ettiler, toplantı çağrısına uydular. Ben bir lojada karar neticesini bekliyordum. İsimler okunarak reyler soruldu, tasnif olundu ve köşeden netice heyeti umumiyeye bildirildi. Tevfik Paşa kabinesi ekseriyetle itimada mazhar olunmuştu. Ne yalan söyleyeyim, biraz mütehayyir kaldım. Benim teklifimi kabul ettiklerini söyleyen Nebus adi de istihkar olunacak, küçümsenecek gibi değildi. Bahusus bunlar arasında sözlerinin ve mevkilerinin çok nafiz olduğu zannını verenler de vardı. Fakat şüphesiz meclis hissiyatının bir an içinde bir renk alabilecek mahiyette olduğundan daima uzak kalan benim gibi bir askerin hayretine taaccüp edilmez. Bu acayip fikirler bilgisayar mecmuasından çıkmak için fazla beklemedim. Derhal Osmanlı Meclisi Nebusani'nin sarayını terk ettim. Evime dönerken saraya telefon ederek Vahdettin'den mülakat istedim. Onunla hemen bir mülakatta bulunmayı faydalı buluyordum. Maksadım kendisiyle açık görüşmek, tedbir olarak düşündüğümü açık söylemek ve bu tedbirin tatbikindeki zarureti izah etmekti. Padişahı tasavvur ettiğimiz teşebbüse ikna edebileceğimi zannediyordum. Mülakat talebi için vazifesi itibariyle delalette bulunan Naci Bey'e Naci Paşa maksadını ima ettim. Naci Bey'in bu mülakatın o gün veya ertesi gün olması için çok çalıştığına eminim. Fakat kafasında gizli bir kararı şeytani bir surette saklayan Vahdettin, saffet ve samimiyet gösteren aldatıcı tavrıyla önümüzdeki cuma günü selamlıkla hazır bulunmaklığımı ve orada benimle görüşeceğini bildirdi. Cumaya çok gün vardı. Mamafi yapılacak başka bir şey de yoktu. Cuma selamlığına gittim. Namazdan sonra halka salonu davet eden Vahdettin'le hariçte dinleyenler tarafından çok uzun olarak tesir edilmiş bir mülakatta bulunduk. Hakikaten mülakat zaman itibariyle çok devam etti. Lakin teatisi itibariyle pek kısa olmuştur. Ben tahmin edebileceğiniz zemin üzerinde onu temir ve ikaz için mukaddeme yaparken o çok mahirani bir tarzda izahatına tekadüm etti. Dedi ki, ordunun kumandan ve zabitleri eminim ki seni çok severler. Bana teminat verir misin ki onlardan bana fiyarlık gelmeyecektir? Birdenbire böyle bir sualin maksat ve manasını intikal edemedim, sordum. Ordu tarafınızdan aleyhinize harekete ait malumat ve mahsusatınız mı var efendim? Gözlerine kapalı, müsbet veya menfi cevap vermedi. Aynı suali tekrar etti, cevap verdim. Vaka ben İstanbul'a geleli birkaç gün oldu. Buradaki ahvali yakından bilmiyorum. Fakat ordu rüyası ve zabitanlığa zat-ı şahanemizle karşı karşıya bulunması için bir sebep olabileceğini zannetmiyorum. Onun için temin ederim ki hiçbir fenalığa intizar buyurmayınız. Çok müphem bir tarzda ilave etti. Yalnız bugünden bahsetmiyorum. Bugünden ve yarından. Sonra ağrı ve sapı uyandırdı. Demek ki yarın padişahın öyle bir hareket yapmak ihtimali vardır ki ordu, vatanperver kumandan ve zabitleri müteessir olabilirler. Zat-ı şahane beni infial ederek vasıtamla onlardan emin olmak istiyor. Fakat bu düşüncemi kendisine nasıl izah edebilirdim? Ve böyle bir izahta bulunmak kendim için ve maksat için faydalı olur muydum? Karşımdaki adam kararını çoktan vermiş görünüyordu. Biz ise bu kararın ne olduğunu anlamak istemiyor. Kimselerle temasta kalmış, mukabil hiçbir tedbir almaya zaman ve fırsat bulamamış vaziyetteydik. Padişah gözlerini açarken ayağa kalktı ve şu sözlerle mülakata nihayet verdi. Siz akıllı bir kumandansınız. Arkadaşlarınızı temir ve teskin edeceğinizden eminim. Çok ümitsiz ve müteessir fakat teessürümün hakiki sebebini dahi anlayarak şahit ettiğiniz salonundan çıktım. Dışarıda bir saati mütecaviz, aşan zamanlarında kapılarda koridorlarda, şurada burada ayakta bekleyen birçok rical vesairenin bu uzun mülakattan dezgin ve yorgun fakat biraz manevi zararlarını yaratmakta olduklarını hissettim. İtiraf ederim ki o anda bu zararlarını anlayamamıştım. Ancak bir iki gün sonra artık her sırrı öğrenmiştim. Bu geçen günler zarfında ne olmuştu onu cümleniz bilirsiniz. Meclis-i Mebusan feshedilmişti.
Ayrım sonu.